Ayrım 15 sayfa 125. 2. Yürütme kesiminde. Siyasal iktidarlar eliyle laiklikten ne ödünler verildiğini ve verilmekte olduğu örnekleriyle buraya sığdırılamaz. Milli eğitim örneğini almak bile durumun korkunçluğunu ortaya koymaya yeter. Bir yerde din öğrenimi veren, dinci, şeriatçı yetiştirmekte birer fabrika gibi çalışan alçaklı, tire yüksekli okullar, kurslar, imam hatip okulları, yüksek İslam enstitüleri, parantez içinde şimdi hepsi ilahiyat fakültesi. İlahiyat fakülteleri, resmili tire resmisiz Kur'an kursları, kimi üniversitelerdeki çeşitli adlar altında din öğretimi yaptıran bölümler. Parantez içinde bütün bunların dışında da Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevli bulundukları yerleri, camileri de taşarak her yerde ve her zaman dinsizle savaşan, bu arada beyinleri din aşırılarıyla istedikleri yöne yöneltme gayretinde olan din orduları. Öbür yanda ise sözüm ona laik okullar. Yani aynı devlette iki ayrı kafayı yetiştirme yönelik iki ayrı kesim. Dinci, şeriatçı kafada, laik kafada Atatürkçülük adına yerleştirile gelmiştir siyasal iktidarlar eliyle. İki ayrı kafanın çatışması olmayacak mıydı? Olması doğal değil miydi? Oldu da. Elbette ki tüm çalışmalar, kavgalar bu nedene bağlanamaz. Ama bunun payı hiç mi yoktur? Devlet gücüyle din tutkunu, din hadcısı yetiştirilmiş olmanın çalışmalardaki payı yok sayılabilir mi? Devlet gücüyle din tutkunu, din cihatçısı yetiştirilmiş olmanın çatışmalardaki payı yok sayılabilir mi? Bugünkü milli eğitimdeki duruma gelince, bugün eğitim ve öğretim bir kez daha birleştirilmiştir. Ama Atatürk döneminde yapılanın tam tersine, o zamanki birleştirme çağdaş uygarlık, akıl, bilim temelleri üzerindeydi. Laiklik tabanındaydı. Bugün tanık olduğumuz birleştirme ise açık seçik din tabanında gerçekleştirilmiş. Yine Atatürkçülük adına, daha da ustalıkla, İslam'a, İslam şeriatına bağlı olduğunu her fırsatta açığa vuran bir bakan ile, Atatürk'ten ve Atatürk ilkelerinden övgüyle söz edebiliyor. Öyle bir durum meydana getirilmiştir ki, milli eğitimin millisi, bir partinin adının ve görüşünün başındaki milli ile eş anlamlı olmuştur. Bu milliliğin Atatürk'ün ve arkadaşların kullandıkları millilikle, milletle hiçbir ilgisi yoktur. Atatürk ve arkadaşların milleti, ulus, Türk ulusu olduğu halde buradaki milliliğin milleti dindir, ümmettir. Kur'an'daki ve hadislerdeki anlamına uygun olarak tüm ayet ve hadislerde millet, din, İbrahim'den Muhammed'e miras olarak geldiği ileri sürülen İslam'dır. Yani Osmanlı yönetimindeki ilmuhallerde çocuklara, medreselerde talebeye ve camilerde Müslüman cemaate söylenip aşılandığı gibi. Din ile millet birdir. Milli görüş diye ile sürülen görüş, görüşteki milli bu anlamdaki milletten kaynaklanmaktadır. Ve bugünkü milli eğitim, Atatürk'ün önderliğinde kurulan laik Türkiye Cumhuriyeti'nin milli eğitimi değil de, milli görüşü bayrak yapanların yandaşlarını yetiştirmek, üretmek için kurulmuş bir kurum durumuna getirilmiş gibidir. Tanık olduğum bir örnek. Bir işim için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Asansörle çıkıyoruz. Yakalarındaki kimliklerden orada memur oldukları anlaşılan 3-4 genç insan da var. Arapça konuşuyorlar. Dili bildiğim için Arapçayı yeni öğrenmekte olduklarını anladım. Ve aramızda şu konuşma geçti. Arapçayı bırakıp Arapça konuşuyorsunuz. Niye konuşmayalım? Üstelik dinimizin de icabı. Bu mantığa göre Suudi Arabistan'a bağlanalım olsun bitsin. Daha kolay Araplaşırız. Bir gün o da olur inşallah. Çok sarsılmıştım. Atatürk Türkiye'sini düşündüm, laikliği düşündüm, öteki ilkeleri düşündüm ve göstermelik olarak bakanlığın girişinde üst kesime asılmış olan "Ne mutlu Türk'üm" diyene yazısını düşündüm ve Atatürkçüleri düşündüm. Elimden ne gelirdi ki? Yürüyüp gittim. Siyasal iktidarın verdiği destekle milli eğitim, TRT ve Diyanet, laikliği köksüz bir ağaç durumuna getirme çabasında el ele çalışmaktadır ve birbiriyle yarış durumundadır. Bunlardan hangisinin bu alanda daha etkin olduğunu söylemekse oldukça güçtür. Çabalar yine Atatürkçülük adına sergilenmektedir. Bu durumda Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen devrimleri, ilkeleri yürekten benimsemiş olanlar, ben de Atatürkçüyüm diyebilirler mi? İlim adamları kesiminde. İlim adamlarıyla bilim adamlarını karıştırmamak gerekir. Bunlar Türkiye'de hep ayrı ayrı niteliklerde ve konumlarda ola gelmişlerdir. İlim adamlarında geçerli olan ilim, ya Kur'an ve hadislerde de kullanılan ve tümüyle din bilgisi anlamına gelen ilimdir. Ya da namusundan uzaklaştırılıp dinin buyruğuna sokulmuş olan bilimdir. Bir kesimi tümüyle dindar olarak görünürler, bir kesimi ise öyle görünmekten çok kendilerine çağdaş bir görünüm verirler. Çağdaş bilim adamı kılığına bürünürler. İkisi de boldur ülkemizde. İki türünün de laiklik konusunda birleştikleri tutum şudur. Laiklik ilkesine sahip çıkılsa bile dinin yararına kullanılmalıdır. Her şey din ve mukaddesat için kendilerine göre taktikleri vardır. İlim adamları laikliği kendi anlayışlarına göre tanımlarlar. Dini akıl ve bilimle bağdaştırma çabasında olanlar, laikliğin dinde de İslam'da da bulunduğunu ileri sürerler. Laiklik dinde var görülünce en teokratik yönetimlerde, örneğin Osmanlı yönetiminde bile niçin olmasın? Laik Cumhuriyet'in haftanın günlerinin çoğunda radyoda ve televizyonda İslam'ın propagandasını yaptıran Laik TRT'si de laikliği bu tür ilim adamlarına yorumlatmaktadır. Fetvayı vermektedirler. Dinde laiklik var mıdır? El cevap, İslam'da vardır. Osmanlı yönetiminde laiklik var mıydı? El cevap, vardı. Peki İslam'da laiklik vardı da Atatürk'ün yaptığı neydi? Atatürk şeriatı neden kaldırdı? İslam'da laiklik nasıl var? İlmi Ziya Ülken'e göre İslam'da laiklik vardır çünkü muamelat bölümü öteki bölümlerden ayrılmıştır. Muamelat bölümü ise farzlardan değildir. Dipnot 50. yıl İlahiyat Fakültesi yayınları No 117 S64-65. Bir kez muamelatın İslam'da farzlardan olmadığı doğru değildir. Her alandaki hükümleriyle İslam bir bütündür. Hepsi İslam'daki temel kaynaklara, Kur'an'a ve hadislere dayandırılır. Kimileri zorlanarak bile olsa, yani kapalı İslamcı ilim adamlarından ülkenin ileri sürdüğünün tersine muamelat, İslam'daki kaynağı ve geçerliliği yönünden ötekilerden ayrı değildir. Başka kesimdeki farzlar nasılsa muamelat kesimindeki farzlar da öyledir. Hiçbir fark yoktur. Açıktan İslamcılar da bunu böyle kabul ederler. Örneğin 3 din ve 3 şeriat karşısında laiklik aldı kitabın yazarı Ahmet Selami, bu kesimden bir yazar olarak bu kitabında şöyle demektedir. Din sadece iman, ibadet, ahlak ve vicdana tealluku olan, yeri ise mabet ve insanların gönlü bulunan bir şey değildir. Peygamberler eliyle beşeriyete tebliğe yapılan ilahi dinin tamamı, aynı zamanda topyekun dünya ve dolayısıyla devlet işlerini nizamlayan bir bünyenin sahibi olarak varlık belirtir. Dipnot Ahmet Selami, 3 din ve 3 şeriat karşısında laiklik, İstanbul, 1976 S59-60. Ali Fuat Başgil de dinle devletin birleşik olduğu zamanlarda çatışmanın olmayacağını, dinle devletin ayrı olması durumunda çatışacaklarını birbirlerine kovma yoluna gideceklerini yazar. Not. Bakınız din ve laiklik S86-87. Kısacası dinin özellikle Yahudilik ve İslam'ın laiklikle bağdaşmayacağı son derece açıktır. Başka türlü yorumlar zorlamalı ve amaçlı yorumlardır. Yahudilik ve daha önce de belirtildiği gibi İslam, yaşamın her kesimine el atmıştır ve aynı ağırlıkta Tanrı'dandır diye hükümlerini ortaya koymuştur. Ceza hukukuyla, miras hukukuyla ve öteki hükümleriyle. Ben varım, dünyadaki yaşamı da ben düzenlerim, ben yönetirim demektedir. Bu nedenle insanlar ve toplumlar seçimlerini yapmak zorundadırlar. Ya laik devlet ya da İslam. Bir başka deyişle devlet ya bütün biçim ve anlamıyla laik olacak ya da teokratik olacak. Karması hele çatışmasız düşünülemez. İlmi Ziya Ülken'e göre Osmanlı yönetiminin de laiklik dışında gösterilmesi ve teokratik bir devlet de diye nitelenmesi yanlıştır. Çünkü Fatih'ten Selim'e değin halifelik yoktur. Selim'den sonra da birdenbire teokratik olmamıştır. Fatih'in dinlere ve mezheplere karşı hoşgörüsü vardır. Dipnot 50. yıl İlahiyat Fakültesi yayınları No 117 Ankara 1973 S66. Demek ki ülkenin mantığına göre yeryüzünde laik olmayan hiçbir devlet olmamıştır, olmayacaktır da. Öyle ya, İslam ve Osmanlı yönetimi laik diye nitelendirildiğine göre laik olmayan hangi yönetim düşünülebilir? Oysa din kurallarına dayalı olan bir yönetime laik demek, ya hukuku bilmemek ya bilmezlikten gelmek. Belirli bir amaç için laikliğin canını okumak ve bilim namusundan çok uzaklaşmak da mümkün olabilir. Din kurallarına dayalı bir yönetime laik diyebilecek bir hukukçuya dünyada rastlanamaz. Bir bilim adamı ve aydın kişiye de. Ama ülkemizde rastlanmakta. Hem de TRT yayınlarında, televizyonda, dizi dizi ve her zaman olduğu gibi Atatürkçülük adına. D. Laikliğin gerekçesi. 1. Din İslam kurallarının insanlığın gereksinmelerine yetmezliği. Medine yasanın gerekçesinde zaman adliye vekili Mahmut Esat şöyle der. Mecellenin temeli ve ana çizgileri dindir. Oysa insan yaşamı her gün, dahası her an köklü değişimlere uğrar. Onun değişmelerini, yürüyüşünü hiçbir zaman bir nokta çerçevesinde çevirmek ve durdurmak mümkün değildir. Yasaları dine dayalı devletler kısa bir zaman sonra ülkenin ve ulusun gereksinmelerini doyuramaz duruma gelirler. Çünkü dinler değişmez, hükümleri ileri sürerler. Yaşamsa yürür, gereksinmeler hızla değişir. Din kuralları, tire yasaları kesinlikle ilerleyen yaşamın karşısında biçimsel ölü sözlerden öte bir değer, bir anlam taşımazlar. Değişmemek dinler için bir zorunluluktur. Parantez içinde 4 Nisan 1926 yayın ve 4 Ekim 1926 yürürlük tarihli ve 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun gerekçesinden bugünkü dilde Türkçeleştirilmiştir. TD. Özeti şu. Din kurallarında değişmezlik temeldir. Kurallar durağandır. İnsanlar ve toplumlarsa yaşamlarıyla birlikte sürekli bir değişme içindedirler. Değişmeyen kurallar her an değişen ve gelişen yaşamın gereksinmelerine karşılık vermezler. Karşılık veriyormuş gibi gösterilseler de. Ünlü Müslüman yazar Şehrastani, parantez içinde 1076-1153 bile daha 12. yüzyılda yaşam karşısında dinsel kuralların yetersizliğini ortaya koyan görüşe yer verip bu görüşü savunmuştur. Dinsel kuralların sonlu olduğunu, buna karşılık yaşam ve gereksinmelerin sonsuz bulunduğunu, sonlu olan bir şeyin ise sonsuz olanı kavrayıp içine alamayacağını savunur bu görüş. Ta 12. yüzyılda bu böyle. Hem de Müslüman yazarlarca belirlene dursun, çağımızın İslamcı ilim adamlarına ve bunları kaynak göstererek yorumlar yapan kimi çağdaş bilim adamlarına göre İslam devrimci gelişmelere de açıktır. Kimi yorumlarla İslam çağın gereklerine karşılık verir duruma getirilebilir. Çünkü İslam'da zamanın değişmesi hükümler de değişir ilkesi kabul edilmiştir. Çağdaşlıkları kılıklarında ve çalımlarında olan aydınlar eliyle bile sergilenen bir yutturmacıdır bu. Önemli bir yutturmaca Profesör Doktor Çetin Özek, Devlet ve Din adlı kitabında İslam'ın gelişimci ve devrimci gücü diye bir başlık koymuş. Devrimci sözcüğünü tırnak içine almış. Ama bölümde anlatış biçimine bakılırsa İslam'ın gelişmeci de devrimci de olabileceği görüşüne hiç de katılmıyor değil. İslam gelişmecilik ve devrimcilik. Bunların yan yana bile getirilmeleri olacak şey değildir. Ama niceleri gibi bu yazar da yan yana getirebiliyor ve şunları yazabiliyor. Kitap, parantez içinde Kur'an. Kişisel davranış ve toplumun yönetimiyle ilgili ilkeleri kesin ve değişmez olarak belirlememiş, temel kurallar ışığında bunların yorumla çağa ve koşullara göre değiştirebilirliğinizi benimsemiştir. Zamanın değişmesiyle ahkam da değişir. İlkesi hadiste kabul edilmiş ve fıkhın genel kurallarından olmuştur. Nitekim belirtilen nitelikleri nedeniyle İslam'ın devrimci rol oynayabileceğini öne süren düşünceler ortaya atılmış ve çağımızın değişen koşulları içinde bu güce dayanmanın gerekliliği savunulmuştur. Dipnot: Profesör Doktor Çetin Özek, Devlet ve Din, S-243-244. Kitap, parantez içinde Kur'an, kişisel davranış ve toplumun yönetimiyle ilgili ilkeleri kesin ve değişmez olarak belirlememiş. Yazarın kitabı bilmediği nasıl da belli. İslam'ın bu kutsal kitabında kişisel davranışlarla ilgili hükümlerde, toplumun yönetimiyle ilgili hükümlerde kendi boyutları içinde ayrıntıyla belirlenmiştir. Oysa kesin ve değişmez olarak kitabın, yani Kur'an'ın hükümlerini kimler değiştirecek İslam'a göre? Kime kimlere verilmiş bu yetki? Kuşkusuz ve kesin olarak hiç kimseye. Muhkem ayetlerin hükümlerini değiştirebilecek yetkide İslam'da hiçbir kimse ve makam yoktur. Bu tartışılmaz bile. Zamanın değişmesiyle ahkam da değişir kuralına gelince. Bu kural mecellede ve İslam usulü fıkhında yer almıştır. Doğru. Ama Çetin Özek'in anladığı anlamda değil. Önce bu hadis değildir. Sonra bu kurala yer verenlerin kendileri de belirtmişlerdir ki değişeceği söylenen hükümler temelde olanlar değildir. Farzlara, haramlar dahası vaciplere bile ilişkin olmayan hükümlerdir. Bu kuralın alındığı kaynak olan El Eşbah ve Nezair'de olsun, ötekilerde olsun, zamanın değişmesiyle hükümlerin de nasıl değişeceğine, bununla ne amaçlandığına örnek de verilmektedir. Şu örnek: eskiden camilerin kapılarını kapamak doğru bulunmazdı. Bununla ilgili ayet ve hadis de yoktur. Ama caminin kapısının açık tutulması daha uygun görülürdü. Sonra zaman değişti, hırsızlıklar çoğaldı. Şimdi artık camilerin kapısı kapatılabilir, kilitlenebilir de. İşte usulü fıkıhta, yani İslam hukukunda verilen örnek bu ve benzeri 1-2-3 küçük ayrıntı. Çetin Özek ise İslam'ın değişmeleri açık olduğu, yutturmacasını pazarlayanlara katılarak İslam'da her türlü hükmün zamanın değişmesiyle değişebileceği düşünülebilirmiş gibi, hatta böyle bir olgu varmış gibi yazıp savunmakta. Sormak gerekir. İslam'ın temel hükümlerinden hangisi zamanın değişmesiyle değişebilir kendi kuralları içinde? Namaza, oruca, hacca, zekata ilişkin olanlar mı? Nikaha, parantez içinde evlenmeye, talaka, parantez içinde boşanmaya, mirasa, hadlere, parantez içinde çeşitli cezalara ilişkin olanları mı? Hangisinin İslam'a göre zamanın değişmesiyle değişebileceği ileri sürülebilir? İleri sürülemez ama Çetin Özek'in de katılmış göründüğü yutturmaca nicelerini yanıltmıştır. Kusursuz yazarda ille de kötü bir amaç aramak doğru değildir. Konuyu bilmiyor olabilir. Fakat insan bilmediği konuyu da biliyormuş gibi sunmamalıdır. İslam hukuku bir uzmanlık işidir. Kaynak olarak gösterdiğini gördüğümüz Hilmi Ziya Ülken'den de yeterli bilgiyi alamaz. Özek sonra kelam okullarına, ilmi kelamla dalıyor. Buradan da sonuçlar çıkarıyor. Burada gösterdiği kaynak da çok iyi tanıdığım Ali Arslan Aydın, mukaddesatçı kesiminden. Ama arkadaşımızın kelamcı da tanındığı halde bu konuda derinlemesine bir uzmanlığı olmadığı bu alanın uzmanlarınca bilinmektedir. Çetin Özek'in bu konuları anlaması için de uzman olması gerekir. Yazar ayrıca kimilerince ilerici gösterilen Cemalettin Afgani'yi gerçekten biliyormuş gibi, bilebilirmiş gibi nitelemelerle sunmaktadır. Cemalettin Afgani, Muhammed Abdus Seyyid Raşit Rıza, Musa Carullah, ülkemizde de Hayrettin Karaman, İslam yenilikçilerinden sayılırlar. Bunlar İslam'ı akıl ve bilimle bağdaştırma çabasında olan kimselerdir. İskolastik yöntemin temsilcileri. Batı'da bu yöntem çoktan bırakılmışken Doğu'da yeni diye piyasaya sürülmektedir. İslam'da bile yeni değildir ve cılkı çıkmıştır. Afgani'de ve ötekilerin dilinde yer alan emperyalizm ise özel, dinsel anlam taşımaktadır. Bunların yapıtları doğrudan okunabilir ve hareketleri izlenebilirse ancak anlaşılabilirler. 2. Dinin savaş ve saldırganlık kaynağı oluşu. Atatürk laiklik yapısını yapıp bitirirken gerek bizim geçmişimizdeki gerek başka ulusların tarihlerindeki facialardan, ıstıraplardan sonuçlar çıkarıp değerlendirdiğini belirtmektedir. Dipnot: Mustafa Baydar, Atatürk diyor ki, S67. Tarihteki binbir facia ve ıstırabın kaynağında din ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Geçmişteki kanlı olayların, savaşların ya doğrudan nedeni kaynağı olmuştur ya da nedenlere araç yapılmıştır. Yok sayılamaz, yatsınamaz bir gerçektir bu. Yahudiler ilk Hristiyanlara göz açtırmak istememişler, tüyler ürpertici zulüm ve işkenceler uygulamışlardır. Ateş havuzları açıp yakmışlardır birçok Hristiyan inanırı. Bugün devletleri de bir terör örgütü gibi dehşet salmakta, gözünü kırpmadan soykırımlar yapıp sergilemekte. Bunda Yahudiliğin birinci derecede payı vardır. Kutsal kitabı olsun, onun açıklamaları olsun, sürekli vurun, kırın, yakın, yıkın, öldürün diyor inanırlarına. Tanrısı Yehova, ulusal tanrısıdır ve eli silahlı, ağzı kanlıdır. Hristiyanlar ellerine güç geçirince başka din inanırlarına yapmadıkları kötülük bırakmamışlar. Kötülük ve işkence uygulamalarında Yahudilerden geri kalmamışlardır. Kilise babaları, imamı bozanların kalpazanlar gibi suçlu olduklarını ve en ağır cezayla ölümle cezalandırmaları gerektiğini söylemişlerdir. Nicelerini diri diri yakmışlardır. Ateşte yananın suçlu olduğu kanıtına dayanan Engizisyon yargılamalarındaki insanlık dışı örnekler çitleri doldurmaktadır. İncil'de kimsenin sağ yanına vurursa ona ötekini de çevir. Parantez içinde Matta 5:39 denmiyor mu? Deniyor. Ama bunun işlerliğini sıfıra indiren yorumlar da yapılıyor. Ayrıca İsa açık açık şöyle diyor: yeryüzüne barış getirmeye geldim sanmayın. Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben kişiyle babasının, kızla anasının, gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Parantez içinde Matta 10, 34-35. Ayrıca bakınız Luka 12, 49-51. Müslümanlar da güçlenince öteki din inanırlarına kötülük yapmışlardır. Ebu Bekir döneminde peygamberin fetvası var denerek insanlar ateşe atılıp yakılmışlardır. Benzer olaylar Ali döneminde de olmuştur. Peygamberin döneminde bile insanlar hayvan boğazlanır gibi boğazlanmışlardır. Bir olayda damadı Ali'nin de cellatlar arasında bulunduğu bir adam kesme gösterisinde bir sürü eli kılıçlı cellat bir gün boyunca kelle kesmişler ve yorulmuş, dinlendikten sonra yeniden kesmişlerdir. Peygamberin buyruğuyla. Kur'an'da nerede bulursanız orada öldürün. Parantez içinde Bakara ayet 191, Nisa ayet 89, Tevbe ayet 5 deniyor. İnançlarından dolayı insanların öldürülmeleri isteniyor. Kafir, puta tapar oldukları için. Oysa yine Kur'an'ın tanıklığıyla puta taparlar, asıl tek Allah'a inandıklarını, putlara da asıl Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ettiklerini söylemektedirler. Parantez içinde bakınız Zümer ayet 3. Müslümanlar yalnızca kafirleri değil, birbirlerini bile keserek öldürmüşlerdir. Sayısız örneklerinden biri Cemel olayında meydana gelmiştir. Parantez içinde 9 Aralık 656'da. İki kesim savaşıyor. İki kesimde de bulunanlar yalnızca Müslümanlar. İki kesimde de peygamberin yakınları ve arkadaşları var. Dahası sağlıklarında cennetle müjdelenmiş 10 kişiden kişiler de var bunlar arasında. Ve dahası savaşan iki kesimden birinin başında Muhammed'in karısı, parantez içinde daha doğrusu karılarından biri olan Ayşe, öbür kesimin başında ise sevgili damadı Ali bulunuyordu. İki kesim kıyasıya savaştı. Sonuç 15 bin ölü. Ayşe kesiminden 13 bin kişi. Ali kesiminden de 2 bin kişi kesilip öldürülmüştür. Din adına, Tanrı aşkına. Dipnot. Neşet Çağatay, İbrahim Agah Çubukçu, İslam Mezhepleri Tarihi Ankara 1965 S10. İslam'ın kendi inanırlarını bile Tanrı adına kesmekten çekinmeyen ve yalnızca bir savaşta 15 bin kişi öldürebilmiş olan bir İslam cemaati başkalarını öldürmekten çekinir mi? Sürüler halinde eli silahlı, ortaya döküldüğü zaman neler yapmaz ve neler yapmamıştır. İşte laiklik bunun için son derece önemlidir ve bunun için gerçekleştirilmiştir. 3. Uygarlığa, insana, bilime yöneliş. Laikliğin kurucusu bu yapıyı kurarken çağdaş uygarlığı insan aklını ve bilimi temel aldığını birçok açıklamasıyla belirtmiştir. Daha önce bu yoldaki sözlerinden örnekler sunuldu. Atatürk 31 Ağustos 1925'te de şöyle der. Tekkelerin amacı halkı meczup ve aptal yapmaktır. Halbuki halk meczup ve aptal olmaya karar vermemiştir. Biz dünya uygarlığı ailesi içinde bulunuyoruz. Uygarlığın bütün gereklerini uygulayacağız. Dipnot A.A. Çankırı 31 Ağustos 1925 Mustafa Baydar AGE S67. Ayrım sonu sayfa 132.